Ayrım 40, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 446. 20. Kızım. Moskova'nın iki zaman dilimi batısında hava çok farklıydı. Mekanikçi orman içinden köşke doğru sessizce ilerlerken gök masmaviydi. Isı ise sıfırın sadece 2 derece altındaydı. Avrupa'daki yolculuğu için her zaman olduğu gibi yine büyük bir titizlikle hazırlıklarını yapmış ve hiçbir sorunla karşılaşmamıştı. Arabayla gitmeyi yeğlemişti. Ateşli silahlarla hava yolları bağdaşmazdı ama bir otomobilde bir şeyi gizlemek için pek çok yer vardı. Moskova plakalı Volvo'su beyaz Rusya ile Polonya'dan geçerken dikkati çekmemişti. Elindeki belgelere göre Almanya'daki bir toplantıya giden bir Rus iş adamıydı. Arabasının aranması başka hiçbir şey ele vermezdi. Rus mafyasının güçlü olduğu Almanya'da Volvo'sunu Alman plakalı bir Mercedes'le değiştirmiş, daha batıya hareket etmeden önce de herhangi bir güçlükle karşılaşmadan av tüfeğini, cephanesini ve monte edilecek dürbününü sağlamıştı. Avrupa topluluğunun yeni kararnamesi uyarınca sınırlar hemen hemen yok sayılırdı. Mekanikçi de canı sıkılan bir gümrük memurunun bir el hareketiyle yol verdiği araba konvoyunun içinde sınırdan geçti. Aradığı bölgenin büyük ölçekli bir yol haritasını edinmişti. Hedefe en yakın köyü, sonra da köşkün yerini saptamıştı. Köyden geçerken kısa özel araba yoluna girişi gösteren yol işaretlerini izlemiş, doğru adreste olduğunu kanıtlayan tabelaya dikkat etmiş, sonra yoluna devam etmişti. Gecenin büyük kısmını 80 kilometre daha ilerideki bir motelde geçirdikten sonra şafak sökmeden önce geldiği yoldan geriye dönmüş, arabasını köşkün 3,5 kilometre uzağında park etmiş ve yolun kalan kısmını orman içinde yürüyerek kat etmişti. Sönük kış güneşi ufukta yükselirken büyük bir ağacın gövdesinin dibinde saklanarak beklemeye koyulmuştu. Oturduğu yüksekçe yerden kendisini göstermeden 300 metre uzaktaki evle avlusunu görebiliyordu. Ortalık hareketlenirken bir sülünün erkeği birkaç metre ilerisine kadar çalım sata sata yürüdü. Ona hiddetle baktı ve hızlı hızlı uzaklaştı. İki sincap tepesindeki dalların arasında oynaşıyordu. Saat 9'da bir adam avluya çıktı. Mekanikçi dürbününü kaldırdı ve odağı ayarladı. Adam şimdi ona 3 metre ilerideymiş kadar yaklaşmıştı. Bu onun hedefi değildi. Uşak avludaki sundurmadan aldı, bir sepet dolusu kesilmiş odunla tekrar içeri girdi. Avlunun bir yanında bir dizi ahır vardı. Bölmelerden ikisi doluydu. Biri doğru, öbürü daha koyu, biri kızıl olan iki iri at yarım kapıların yukarısından dışarı bakıyorlardı. Saat 10'da evden çıkıp onlara taze saman getiren bir kız tarafından beklemeleri ödüllendirildi. Kız daha sonra tekrar içeri girdi. Vakit öğleye yaklaşırken daha yaşlıca bir adam evden çıktı, avluyu açtı ve atların burunlarını okşadı. Mekanikçi dürbündeki yüzü inceledi, sonra da yanındaki otların üstünde duran fotoğrafa baktı. Hayır, hiçbir yanılgı söz konusu olamazdı. Mekanikçi av tüfeğini kaldırdı ve nişangâhtan baktı. Tüvit ceket daireyi dolduruyordu. Adamın yüzü atlara dönüktü. Tepeye sırtını çevirmişti. Mekanikçi emniyet mandalını kaldırdı, tüfeği sıkıca tuttu ve tetiğe dokundu. Ateşlenen silahın çatırtısı vadide yankılandı. Avludaki tüvit ceketli adam sanki ahırın kapısının içine itilmişti. Sırtında kalbi hizasındaki delik tüvitin deseninde kaybolmuştu. Merminin çıkış yarası da beyaz ahır kapısına yaslanmıştı. Ansızın dizleri bükülüverdi ve adam yağlı boyanın üstünde bir leke bırakarak aşağıya kaydı. İkinci bir kurşun başının yarısını götürdü. Mekanikçi ayağa kalktı, tüfeği kılıfının içine kaydırdı, omzunun üzerine attı ve koşar adımlarla yürümeye başladı. 6 saat önce geldiği yolu, yani otomobiline giden yolu ezberlediğinden hızlı hareket ediyordu. Bir kış sabahı kırlarda iki silah sesi o kadar garip gelmezdi. Bir çiftçi bir tavşana ya da kargaya ateş etti zannedilecekti. Sonra biri pencereden bakacak ve koşa koşa avluya çıkacaktı. Bağırışlar, inanmamazlık, hayata döndürme çabaları yapılacaktı. Ama boşuna. Sonra o kişi koşarak eve dönecek, polise telefon edilecek, çeşitli açıklamalar yapılacaktı. Er geç bir polis arabası gelecekti. Daha sonra yolda barikatlar da kurulabilirdi. Ama çok geç, çok geç. Mekanikçi 15 dakika sonra arabasının içindeydi. 20 dakika sonra ise hareket etmiş bulunuyordu. Silah seslerinden 35 dakika sonra en yakın otoyolunda yüzlerce araba arasından bir tanesiydi. Bölgenin polisi o sırada tanıkların ifadesini alıyor ve en yakın kentten telsizle dedektiflerin yollanmasını istiyordu. Silah seslerinden 60 dakika sonra mekanikçi kılıfının içindeki tüfeği daha önce gözüne kestirdiği bir köprünün korkuluğundan aşağı atıyor ve kirli suyun içinde kaybolmasını izliyordu. Bundan sonra memleketine dönmek üzere uzun yolculuğuna başladı. İlk farlar 7'yi biraz geçe karanlık içinde Ostankino TV merkezini oluşturan ışıklar içindeki siteye doğru ağır ağır ilerliyordu. Jason Monk arabasının direksiyonundaydı. Soğuğa karşı kaloriferi açtığı için motoru çalışır durumda bırakmıştı. Akademika Korolova bulvarının hemen ötesinde bir yan sokaktaydı. Ana idare binası bulvarın karşı tarafında arabanın ön camının ilerisine düşüyordu. Televizyonun kulesi ise arkasındaydı. Monk ışıkların bir tek arabadan değil uzun bir kamyon dizisinden geldiğini görünce hemen arabasının motorunu kapadı, böylece onu ele verecek egzoz dumanını kesti. Kamyonlar 30 taneydi ama içlerinden yalnız 3'ü doğrudan doğruya merkez binasının park alanına girdiler. Dev yapının tavanı 5 kat yüksekliğinde 300 metre genişliğindeydi. 2 ana girişi vardı. Üst yapı ise 100 metre genişliğinde ve 18 katlıydı. Bu binada normal olarak 8000 kişi çalışırdı. Ama yılbaşı gecesinde sadece 500 kişi servisin gece boyu devamını sağlayacaktı. Park etmiş 3 kamyondan siyahlar giymiş silahlı adamlar atladı ve doğrudan 2 resepsiyon alanına koştular. Korku içindeki lobi personeli göz açıp kapayana kadar silah zoruyla arka duvarın dibine dizilmişlerdi ve dışarıdaki karanlıktan net olarak görülebiliyorlardı. Derken Monk onların itilerek göz önünden uzaklaştırıldıklarını gördü. Ana binada saldırgan birlik dehşete düşmüş bir kapıcının rehberliğinde santrala yöneldi. Eski bir telekom teknisyeni olan içlerinden biri gafil avladıkları santral memurlarının önünde bütün iç ve dış hatları kesti. Siyah muhafızlardan biri binadan çıktı ve konvoyun kalan kısmına el feneriyle sinyal verdi. Bunun üzerine onlar da park alanına doldular ve binanın etrafında bir savunma halkası oluşturdular. Yüzlerce başka siyah muhafız kamyonlardan atlayıp koşar adımlarla içeri daldılar. Monk üst kat pencerelerinde sadece belirsiz silüetler görürken muhafızlar plan uyarınca katlarda etrafa dağılarak dehşet içindeki gece personelinden bütün cep telefonlarını topluyor ve büyük çantaların içine atıyorlardı. Monk'un solunda daha küçük ikinci bir bina vardı. Bu da TV sitesinin bir bölümü olup muhasebecilerin, planlamacıların ve yöneticilerin çalıştıkları yerdi. Bunların hepsi şimdi evlerinde yılbaşı kutlamalarında oldukları için bina tümüyle karanlıktı. Monk araba telefonuna uzandı ve ezberlediği bir numarayı aradı.
Petrovski.
Benim.
Neredesiniz?
Ostankino'da çok soğuk bir arabanın içindeyim. Ben de yeterince sıcak bir kışla da ayaklanmanın eşiğindeki bir gençle birlikteyim.
Onları rahatlatın. Ben siyah muhafızların bütün TV sitesini işgal etmelerini seyrediyorum.
Hattın öbür ucunda bir sessizlik oldu. Derken General Petrovski'nin sesi duyuldu.
Saçmalamayın, yanılıyorsunuzdur.
Pekala, siyahlar içindeki 1000 silahlı adam farları kısa ışık veren kamyonlarla geldiler. Şimdi de personeli silah zoruyla devre dışı bırakıp Ostankino'yu ele geçiriyorlar. Ben şimdi 200 metre uzaktan bu olayı seyrediyorum.
Aman tanrım, gerçekten yapıyor bunu.
Adamın deli olduğunu size söyledim. Belki de o kadar deli değil, kazanabilir çünkü. Bugün Moskova'da devleti savunabilecek kadar ayık ve aklı başında biri var mıdır acaba?
Bana numaranızı verin ve telefonu bırakın Amerikalı.
Monk numarayı verdi. Kanun ve düzenin güçleri hareket halindeki arabaları izlemeyecek kadar meşgul olacaklardı. Son bir şey söyleyeyim general. Onlar şimdilik normal programları kesmeyeceklerdir. Ta ki hazır oluncaya kadar kayda geçmiş olan programların gösterimini sürdüreceklerdir.
Bu dediğiniz doğru. Şimdi Kanal 1'de Kazak dans grubunu seyrediyorum.
Daha önceden kaydedilmiş bir şovdur. Ana haber bültenine kadar hep önceden kaydedilmiş programlar seyredeceksiniz. Şimdi telefona sarılmalısınız gibime geliyor. Tuğgeneral Petrovski telefonu kapamıştı bile. Gerçi o sırada bilmiyordu ama kendi kışlası da 60 dakikaya kadar saldırıya uğrayacaktı. Ortalık fazla sessizdi. Her kim Ostankino'nun zapt edilmesini planladıysa iyi iş yapmıştı. Bulvarın her iki yanında sıra sıra apartmanlar vardı ve bunların çoğunun pencereleri ışıl ışıldı. İçeridekiler elde kadehleriyle birkaç metre ötelerinde sessizce ele geçirilen TV'yi seyrediyorlardı. Monk vaktini Ostankino yöresinin yol haritasını inceleyerek geçirmişti. Şimdi ana bulvara çıkmak insanın belasını araması olurdu. Ama arkasında güney yönündeki kent merkezine uzanan bir arka sokaklar ağı yer alıyordu. Mantıklı yol merkeze giden ana arter olan Prospect Mira'yı aşmak olurdu. Ama bu yolun bu gece Jason Monk'a göre yer olmadığını düşünüyordu. Farlarını yakmadan bir U dönüşü yaptı, arabadan inip yere çömeldi ve otomatiğinin bütün şarjörünü kamyonlarla TV binasının üstüne boşalttı. Bir tabancanın çıkardığı ses 200 metre uzaktan çatpat gibi kulağa gelir ama mermiler bu kadar uzaklığa rahatça gider. Binadaki 3 cam parçalandı, kamyonlardan birinin ön camı kırıldı ve şans eseri olarak mermilerden biri bir siyah muhafızın kulağına saplandı. Arkadaşlarından biri paniğe kapılarak Kalaşnikov tüfeğiyle geceyi taradı. Korkunç soğuğu nedeniyle Moskova'da pencerelerin çift camlı olması zorunludur. Bu camlar ve sonuna kadar açılmış televizyonlar nedeniyle birçok kişi o ana dek bir şey duymamıştı. Ama Kalaşnikov 3 apartman camını parçalayınca pencerelerde panik içindeki kafalar belirmeye başladı. Bazı kafaların sahipleri de polis çağırmak için telefonlarına koştular. Siyah muhafızlar toparlanmaya ve Monk'un bulunduğu yere yönelmeye başlıyorlardı. Amerikalı arabasına atladı ve hızla uzaklaşmaya koyuldu. Farlarını yakmamıştı ama muhafızlar motorunun homurtusunu duydular ve arkasından silahlarını ateşlediler. Zitni meydanındaki karargâhta görevli en kıdemli subay OMON alayının kumandanıydı. General Koslovski izinlerini istemeye istemeye iptal ettiği 3000 somurtkan adamının kışlasındaki ofisindeydi. 400 metre uzaktaki Şabolovka sokağından telefon ederek onu buna razı eden kişi şimdi tekrar telefondaydı. Koslovski de ona bağırıyordu.
''Deli saçması, şu anda televizyon seyrediyorum. Kim demiş bunu? Bilgilendirildin de ne demek? Dur bir dakika, dur.''
Koslovski'nin öbür telefonunun ışığı yanmıştı. General ahizeye sarılarak içine ''Evet!'' diye bağırdı. Hatta sinirli bir santral memurunun sesi duyuldu. ''Sizi rahatsız ettimse üzgünüm generalim ama binadaki en yüksek rütbeli subay sizsiniz. Telefonda bir adam var. Ostankino'da oturduğunu, sokakta silahların patladığını söylüyor. Bir mermi camını parçalamış.'' General Koslovski'nin tavrı değişti. Sakin bir sesle konuştu.
''Ondan bütün ayrıntıları alın ve beni tekrar arayın.''
Öbür telefona döndü.
''Haklı olabilirsin Valentin. Bir vatandaş telefon etti. Oralarda silahlar patlıyormuş. Kırmızı alarm vereceğim.''
''Ben de. Daha önce General Korne de telefon etmiştim. Cumhurbaşkanlığına ait bazı askerleri beklemede tutmaya söz verdi.''
''İyi düşünmüşsün. Ben de onu arayacağım.'' Ostankino bölgesinden sokaklarda silahların patlamasıyla ilgili 8 telefon daha geldi. Derken bulvar üstünde TV merkezinin karşısına düşen bir apartmanın en üst katında oturan bir mühendisten daha net bilgi alındı. Telefonu General Koslovski'ye bağlandı. Bütün Ruslar gibi askerlik hizmeti yapmış olan mühendis, ''Her şeyi buradan görebiliyorum.'' dedi. ''Yaklaşık 1000 adam var, hepsi silahlı. 20 kamyonluk bir konvoy saydım. 2 zırhlı personel taşıyıcısı binanın önündeki park alanında. BTR-80 ağlardan olduklarını sanıyorum.''
Koslovski karşısında eski bir asker bulduğuna şükretti. İçinde artık hiç şüphe kalmamıştı. BTR-80A 8 tekerlekli ve zırhlı bir personel taşıma aracıydı. 30 milimetrelik topu vardı ve bir komutan, bir şoför, bir topçu ve 6 kişilik bir müfreze taşırdı. Saldırganlar siyahlar giymişlerse ordudan olmadıkları kesindi. Kendi OMON grupları gerçi siyah üniformalıydılar ama hepsi aşağıdalardı. Koslovski birlik komutanlarını çağırdı.
''Hemen binadan çıkmaya hazır olun.'' diye emretti. ''Sokaklarda 2000 er istiyorum. 1000 kişi de burada kalıp binayı savunacak.''
Bir hükümet darbesi gerçekleşmekteyse saldırganlar İçişleri Bakanlığı ile kışlasını devre dışı bırakmak zorundaydılar. Neyse ki söz konusu kışla bir kaleden farksızdı. Dışarıda başka kuvvetler de hareket halindeydi ama bunlar General Koslovski'nin komutasında değillerdi. Alfa grubu vurucu gücü bakanlığa yaklaşmaktaydı. Grişi'nin sorunu zamanlama olmuştu. Saldırılarını eş güdümlemek zorundaydı. Fazla erken saldırıya geçmek savunucuların kendilerini kutlamalara fazla kaptırmamış olmaları anlamına gelebilirdi. Fazla geçe kalınması ise karanlık saatlerden birkaçının yitirilmesi demekti.
Alfa grubuna akşam saat 9'da düşmanı vurma emrini vermişti. 2010 komandosu saat 8.30'da kamyonlar ve zırhlı taşıyıcılarla kışlalarından yola çıktılar. Onlar gittikten sonra geride kalanlar kalelerini dışarıya karşı savunma konumuna geçtiler. Saat 9'da ateş altında kaldılar ama saldırganlar da sürpriz avantajlarını kaybetmişlerdi. Bakanlığın karşısında açılan ateş sokakları tarıyor, Zitli Meydanı'nın karşı sırasını delik deşik ediyordu. Alfa grubu askerleri kendilerini güvenliğe almak zorunda kaldılar. Ağır silahlar getirmediklerine hayıflanıyorlardı ama yoktu işte.
Amerikalı, buradayım. Şimdi neredesiniz?
Hayatta kalmaya çalışıyorum. TV merkezinden güneye doğru gidiyorum. Prospect Mira'ya çıkmadan tabii.
Yolda askeri birlikler var. Benimkiler 1000 kişi, 2000'de OMON.
Bir öneride bulunabilir miyim?
Gerekiyorsa durmayın.
Siz Grishin olsanız nereleri kendinize hedef seçerdiniz?
Siz söyleyin.
Tabii ki Staraya Ploşat'taki hükümet merkezi ve Duma, yasallık görünüşü için ve direnişte bulunabilecek yerler. GUVD'de siz, Kodinka havaalanında paraşütçüler ve savunma bakanlığı. Ama hepsinden önemlisi Kremlin. Kremlin'i mutlaka ele geçirmek zorunda.
Orası savunma durumunda. General Corin bilgilendirildi, hazır bekliyor. Grishin'in ne kadar bir kuvveti olduğunu bilmiyorum.
30, belki 40 bin kişi.
Tanrım, bizim elimizdekiler bunun yarısından az.
Ama daha üstün kalite. Ayrıca Grishin %50'lik bir kayba uğradı.
Ne %50'si?
Sürpriz avantajını kaybetti. Takviyelerden ne haber?
General Corin savunmadakilere katılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Kuvvetlerinin komutanı Kor General Corin, Kremlin duvarlarının içindeki kışlaya ulaşmış ve Grishin'in ana kuvvetlerinin Manej Meydanı'na girmesinden hemen önce çok sayıda savunma mekanizması olan Kutafya kapısını arkasından barikatlarla tıkamıştı. Kutafya'nın hemen ilerisinde daha büyük Teslis Kulesi, bunun içinde de sağda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Muhafızlarının kışlası yer alıyordu. General Corin bürosundaydı ve Savunma Bakanlığı ile konuşuyordu.
''Bana görev başındaki en yüksek rütbeli subayınızı verin.'' diye bağırdı.
Bir sessizlik oldu, arkasından tanıdığı bir ses duyuldu. ''Ben Savunma Bakanı Yardımcısı Butov.''
''Tanrı'ya şükür oradasınız. Bir krizle karşı karşıyayız. Bir tür darbe. Ostankino elden gitti. Hükümet merkezi saldırıyla karşı karşıya. Kremlin'in dışında sıra halinde zırhlı arabalar ve kamyonlar duruyor. Yardıma ihtiyacımız var.''
''Yardım yollayacağız. Nelere ihtiyacınız var?''
''Her şeye. Jerzinski'den ne haber?''
General Corin 1991 darbesinden sonra hükümet darbelerine karşı özellikle oluşturulmuş özel harekat mekanize piyade tümenini kastediyordu. Karşı taraf Riyazan'da dedi ama onu bir saate kadar harekete geçirebilirim. 3 saat sonra da sizinle olur.
Elden geldiğince çabuk yetişsinler. VDV'den ne haber?
General Corin uçakla çok 1 saat uzaklıkta seçme bir paraşüt tugayı bulunduğunu biliyordu. Bu paraşütçüler düşüş yerleri onlar için işaret edilirse Kodinka havaalanına atlayabilirlerdi. Savunma Bakanı Yardımcısı size elimde olan her yardımı yollayacağım dedi. Siz sadece dayanmaya bakın. Bir siyah muhafız takımı kendi ağır makinelilerinin koruma ateşi altında ileri koştular ve üstü kapalı Borovitski kapısının altına sığındılar. 4 menteşenin her birinin üstüne plastik patlayıcılar yerleştirildi. Ekip geri kaçarken ikisi duvarların tepesindeki ateşle biçildiler. Birkaç saniye patlamalar duyuldu, 20 tonluk tahta kapılar titrediler, menteşelerinin yerinden kopması üzerine de sallandılar ve korkunç bir gürültüyle yere devrildiler. Hafif silahlarla açılan ateşe aldırış etmeyen bir zırhlı araç yoldan kemerin korumasına daldı. Tahta kapıların arkasında büyük bir çelik kafes vardı. Bunun ötesindeki park alanında birden bir cumhurbaşkanlığı muhafızı belirdi ve çelik parmaklıkların arasından zırhlı taşıda bir tank savarla nişan almaya çalıştı. Ama daha ateş edemeden zırhlı taşıtın üstündeki top onu paramparça etti. Siyah muhafızlar zırhlı taşıtın içinden atlayarak çelik parmaklığa yeni patlayıcılar iliştirdiler. Saldırganların tekrar içine bindikleri taşıt ateş hattının gerisine döndü. Patlamalar gerçekleşip parmaklık tek bir menteşeye asılı kalınca da hızla hareket ederek parmaklığı altında ezdi. Siyah muhafızlar ateş yağmuruna rağmen kalenin içine koşmaya başladılar. Cumhurbaşkanlığı muhafızlarının sayıca 4 katıydılar. Savunucular Kremlin'in duvarlarını oluşturan çeşitli burçların ve tabyaların içine çekildiler.
Başkaları ise Kremlin'in toplam 73 dönümlük yer kaplayan binalarının, silah depolarının ve katedrallerinin içine, bahçelerine ve meydanlarına dağıldılar. Bazı yerlerde göğüs göğüse çarpışmalar oluyordu. Siyah muhafızlar yavaş yavaş üstün gelmeye başlamışlardı.
Jason, ne oluyor Tanrı aşkına?
Otomobilin telefonundaki Umar Gunayev'di. Grishin Moskova'yı ve Rusya'yı ele geçirmeye çalışıyor dostum.
Sen iyi misin?
Şimdilik iyiyim.
Neredesin?
Ostankino'dan güneye doğru yol almaya, Lubyanka meydanına çıkmaya çalışıyorum.
Niçin sordun? Adamlarımdan biri demin arabasıyla Tverskaya'dan geçiyordu. Yeni Rusya hareketinin haydutlarından çok kalabalık bir grup ortalığı yıka yıka belediye başkanının konutuna girmeye çalışıyormuş.
Yeni Rusya hareketinin senin de halkın hakkında ne düşündüğünü biliyor musun?
Tabii ki biliyorum.
Öyleyse niçin senin gençlerden bazılarını onlarla hesaplaşmaya yollamıyorsun? Bu kez kimse size karışmayacak. Bir saat sonra 300 silahlı Çeçen yeni Rusya hareketinin sokak çetelerinin Moskova kenti hükümet makamına saldırdıkları Tverskaya sokağındaydılar. Yolun karşı tarafında Moskova'nın kurucusu Yuri Dolgoruki'nin taş heykeli atının üstüne oturmuş aşağıdakilere hor görüyle bakıyordu. Belediye binasının kapısı parçalanmış içeriye yol açılmıştı. Çeçenler uzun Kafkas bıçaklarını, tabancalarını, mini uzilerini çekerek içeri girdiler. Hepsi 1995'te Çeçen başkenti Grozny'nin yakılıp yıkılmasını ve bunu izleyen iki yıl boyunca Çeçenistan'ın altının üstüne getirilmesini anımsıyordu. İlk 10 dakikadan sonra onlara karşı koyan kalmamıştı. Duma binası beyaz ev sadece birkaç hizmetli ve gece bekçisinin korumasında olduğundan hemen hemen karşı koymadan güvenlik şirketi paralı askerlerinin eline geçmişti. Ancak Staraya Ploşat'ta 1000 kişilik SOBR kuvvetleri Dolgoruki mafyasının adamlarıyla oda oda sokak sokak dövüşüyordu. Moskova'nın çete polisinin hızlı gücünün daha ağır silahları hasımlarının sayıca üstünlüğüyle denkleşiyordu. Wimpel özel güç grupları Kodinka havaalanında zamanında uyarılıp kendilerini içeriye kapayan tek tük paraşütçülerle askeri istihbarat subaylarının beklenmedik direnişiyle karşı karşıyaydılar. Monk Arbatskaya meydanına sapınca şaşkın halde durdu. Üçgenin doğu kenarında Savunma Bakanlığı'nın gri granit bloku sessiz ve sakin duruyordu. Ortalıkta ne siyah muhafız vardı, ne silahlı çatışma, ne de içeri girildiğine dair bir belirti. Moskova'da ya da başka bir kentte yapılacak herhangi bir hükümet darbesinin planlamacısının ele geçirmek isteyeceği tesisler içinde Savunma Bakanlığı'nın başı çekmesi gerekirdi. 500 metre uzakta Znamenka sokağının aşağısında ve Borovitski meydanının karşı yanında Kremlin'i ele geçirme savaşının sürdüğünün kanıtı olan ateş seslerini duyabiliyordu. Savunma Bakanlığı niçin kuşatma altında değildi? Damındaki anten ormanından ordudan yardım gelmesi için bütün Rusya'ya mesajlar yağdığından emindi Monk. İnce adres defterine baktı ve arabasının telefonunda bir numara tuşladı. General Misha Andreev, Kobyakova üssünün ana kapısının 200 metre içerisindeki özel dairesine kravatını düzeltti ve çıkmaya hazırlandı. Subaylar kulübündeki yılbaşı kutlamalarına başkanlık etmek için niçin üniformasını giydiğini merak ediyordu. Sabaha o kadar kötü lekelenmiş olacaktı ki kuru temizleyiciye gönderilmesi kaçınılmazdı. Yılbaşını kutlamak söz konusu olunca tankçılar kimseden ders almayı gereksinmemeleriyle övünürlerdi. Telefon çaldı, acele etmesi için onu uyaran delikanlıların başlamak istediklerinden yakınacak olan yaveriydi bu mutlaka. Önce vodka içilecek, sayısız kez kadehler kalkacak, gece yarısı da yiyeceklere ve şampanyaya sıra gelecekti. Boş odaya bakarak geliyorum, geliyorum dedi ve telefona uzandı. General Andreev, sesi tanımıyordu.
Evet dedi.
Beni tanımıyorsunuz, rahmetli dayınızın bir anlamda dostuydum.
Sahi mi?
O iyi bir adamdı.
Ben de öyle düşünüyorum.
Komarov'u o röportajda suçlamakla elinden geleni yaptı.
Siz her kimsiniz, amacınız nedir?
Igor Komarov Moskova'da bir darbe düzenledi bu gece. Darbecileri yöneten köpeği Albay Grishin'dir. Siyah muhafızlar Moskova'yı onunla birlikte de Rusya'yı ele geçirmek üzereler.
Güzel, bu kadar şaka yeter. Telefonu bırakın ve vodkanıza dönün.
General, bana inanmıyorsanız niçin Moskova'nın merkezinde tanıdığınız birine telefon etmiyorsunuz?
Niçin edeyim ki?
Her yerde silahlı çatışmalar oluyor. Kentin yarısı patlamaları duyabiliyor. Son bir şey daha. Kolya dayıyı öldürenler siyah muhafızlardı. Albay Grishin'den aldıkları emir üzerine.
Misha Andreev kapanan telefona bakar buldu kendini. Kızgındı. Özel hattında mahremiyetine tecavüz edilmesine, dayısına yapılan hakarete kızmıştı. Moskova'da ciddi bir şeyler oluyorsa Savunma Bakanlığı başkentin 100 kilometre çapındaki alanında ne kadar ordu birimi varsa harekete geçirirdi. 200 dönümlü Kobyakovo üssü Kremlin'e sadece 45 kilometre uzaklıktaydı. General Andreev bir zamanlar otomobilinde saat tuttuğu için biliyordu bunu. Burası aynı zamanda kumanda etmekten gurur duyduğu birimin Tamanskaya tümeninin Taman Muhafızları adıyla tanınan seçme tankçıların yurduydu. Elinden bıraktığı telefon anında yine çalmaya başladı.
''Gelsene Misha, başlamak için seni bekliyoruz.''
Arayan yaveriydi.
''Geliyorum Conny, sadece bir iki yere telefon etmem lazım.''
''Öyleyse fazla gecikme, yoksa sensiz başlarız.''
General başka bir numara çevirdi. Bir ses Savunma Bakanlığı dedi.
''Bana gece nöbetçisi subayı bulun.''
Hatta şaşılacak bir hızla başka bir ses duyuldu.
''Siz kimsiniz?'' ''Tüm General Andreev, Tamanskaya kumandanı.''
''Ben Savunma Bakanı Yardımcısı Butov.''
''Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim. Moskova'da işler yolunda mı?''
''Tabii, niçin olmasın?''
''Bir neden yok. Yalnız bir şey duydum, garip bir şey. Kuvvetlerim en kısa zamanda...''
''Siz üstünüzde kalın general, bu bir emirdir. Bütün birimler üstlerinde kalacaklar. Siz de subaylar kulübüne dönün.''
''Peki efendim.''
General Andreev telefonu yine elinden bıraktı. ''Savunma Bakanı Yardımcısı ha? Yılbaşı gecesi saat 10'da santral odasında ne işi vardı? Neden ailesiyle ya da metresiyle beraber değildi?'' Misha Andreev bir adı anımsamak için kafasını patlatıyordu. Adımın adı dilinin ucundaydı oysa. Sonradan haber alma örgütüne, GRU'nun casuslarına katılan Harp Akademisi'nden bir arkadaşıydı bu. Sonunda askeri bir telefon rehberine bakıp numarayı çevirdi. Telefonun uzun uzun çalışını dinledikten sonra saatine baktı. 11'e 10 vardı. Hepsi sarhoştu tabii. Ama Kodinka Havaalanı'nı aradığında telefona yanıt verildi. Andreev'in bir şey demesine vakit kalmadan bir ses
''Evet, alo'' diye bağırdı.
Sesin arkasında konuşmalar kulağa geliyordu. General Andreev, siz kimsiniz diye sordu. Albay Demidov orada mı?
Ses ben nereden bileyim diye bağırdı. Yerde yatıp mermilerden kaçmaya çalışıyorum. Siz Savunma Bakanlığı mısınız?
Hayır.
Bana bak dostum, git onlara takviye kuvvetlerini daha fazla gecikmeden yollamalarını söyle. Daha fazla dayanabileceğimizi sanmıyorum.
Hangi takviye kuvvetleri bu?
Bakanlık kent dışından birlikler yollayacaktı. Burada kıyametler kopuyor.
Adam telefonu çat diye kapadı ve belli ki daha öteye süründü. General elinde susmuş ahizeyle kalmıştı. Hayır diye düşündü. Hiçbir şey gönderecek değiller. Aldığı emirler kesindi. 4 yıldızlı bir generalle hükümetteki bir bakandan geliyordu bu emirler. Üstten kıpırdamayacaktı. Onlara itaat edebilir. O zaman sicili tertemiz kalır, kariyerine zarar gelmezdi. Andreev 40 metrelik kara bulanmış çakıllı alanın ötesindeki subaylar kulübüne baktı. Pencereler ışık içindeydi, kahkahalar ve alkışlar kulağa geliyordu. Ama Andreev aynı zamanda uzun boylu ve dimdik bir adamı görür gibi oldu. Uzun boylu adam yanındaki gencecik askeri okul öğrencisine ''Sana para, terfi veya şan şeref her ne vaat ederlerse etsinler, o adamlara ihanet etmeni istemiyorum.'' demişti. General Andreev telefonu uzanıp iki haneli bir numara çevirdi. Yaveri telefona geldi. Arkasında kahkahalar duyuluyordu.
General Conny dedi. Kaç tane T-80'in ya da BTR'nin harekete hazır olduğunu bilmiyorum. Ama bu üste yürüyebilen, her şeyin ayakta silahlı olarak durabilen her askerin bir saat içinde yola çıkmaya hazır olmasını istiyorum.
Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu.
Conny, doğru mu söylüyorsunuz komutanım diye sordu.
Doğru söylüyorum Conny. Tamanskaya, Moskova'ya gidiyor.
40. ayrımın sonu. Sayfa 459.